Ayrım 29.
Şiirlerde genellikle padişahlarla devlet adamlarının methedilmesi ve şairlerin de bir kısmının Enderun'da yetişmiş olması dolayısıyla bu şiire saray edebiyatı veya Enderun edebiyatı diyenler de vardır. Osmanlı edebiyat eleştirmenlerince de Münevver Zümre'nin zevkine hitap eden ve Münevver Zümre tarafından meydana getirilmiş bu edebiyat, zihni unsurlarla muayyen hünerlere dayandığı için ilham noktasında velüt, doğurgan, yaratıcı olmayan, çok zümrevi ve özellikle de teknik ve dünyaya bakış açısından taklit bir edebiyattır gene aynı kaynaktaki aktarmalara göre. Bilindiği gibi divan şiiri ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısının ortalarında Tanzimat aydınlarınca Namık Kemal, Ziya Paşa gibi şairlerce eleştirilmeye başlanılmıştır. Daha sonra 2. Abdülhamit döneminde de iddiaların açılması dolayısıyla tarihimizde ilk kez yazdırılan edebiyat ders kitaplarında bu eleştiriler daha da ileriye götürülerek üstelik münevverlerin münevverler için yazdığı bir şiir olduğu suçlamasıyla sanki divan şiirinin belleklerden silinmesine çalışılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi dili Osmanlıca'nın kurucusu ve Osmanlı düşüncesinin oluşmasına yüzyıllar boyunca son derece önemli katkılarda bulunmuş bu şiirin, üstelik 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gene Osmanlılarca böyle birden belleklerden bile silinmesine çalışılırmış gibi aşağılanması gerçekten kolay kolay anlaşılır şey değildir. Oysa 19. yüzyılın daha başlarında divan şiiri de bitmiştir artık. Bu şiirin son temsilcileri örneğin Enderunlu Vasıf 1824 yılında, Keçecizade İzzet Molla'da 1829 yılında ölmüşlerdir. Bu tarihlerden sonra da bir takım şairler aynı kalıplarla şiir yazmayı sürdürmeye çalışmışlarsa da Tanzimat'la birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısında divan şiiri artık kesinlikle sona ermiştir. Dolayısıyla bu düşmanlığın da hele hele ders kitabı kavramının ve Osmanlı aydınlarına hazırlatılması düşüncesinin ilk kez Abdülhamit döneminde gündeme getirilerek bütün kitapların medrese hocalarına, ulemaya yazdırılmış olduğu düşünülürse, ta 2. Murat döneminde başlamış ulema ile Enderunlular ve şairler arasındaki gizli iktidar kavgasının kalıntısı bir eski kinden kaynaklandığından kuşkuya düşmemekte olanaksızdır galiba. Çünkü ulema, gördüğümüz kadarıyla bireysel çıkarları çatışmadığı veya siyasal koşullar zorunlu kılmadığı sürece Enderunlularla galiba işlevlerinin ve görev alanlarının birbirlerinden çok farklı oluşu nedeniyle genellikle sarayda belli bir denge içinde bir arada bulunabildiği halde divan şairleriyle sürekli sürtüşmüştür sanki. Örneğin ulema ne zaman sarayda söz sahibi olmuşsa ne ilginç rastlantıdır ki şairlerin ayağı saraydan hemen kesilmiş gibidir. Başlarda da değinildiği gibi ulemanın sarayda yeniden söz sahibi olmasını sağlayan 3. Murat da Muradi mahlasıyla şiirler yazmaktadır ve şair Nevi'yi sarayda oğlu Şehzade Mustafa'nın öğretmeni olarak görevlendirmiştir. Şehzade Mustafa ile birlikte tam 19 kardeşini aynı anda öldürterek tahta çıkan en büyük oğlu 3. Mehmet de şehzadeliği sırasında şairlerden ders almış olsa gerek ki Riyazi Efendi'nin şuara tezkeresinde verdiği bilgiye göre o da adli mahlasıyla şiirler yazmaktadır. Ne var ki Eğri Savaşı'ndan sonra ulemanın saraydaki egemenliği daha da güçlenince şairler sanki tamamen çıkarılmışlardır saraydan. Örneğin Bostanzade Yahya Efendi tarihinde güya kendisi de şair olan 1. Ahmet döneminde sarayda bir şairin de bulunduğundan kesinlikle söz etmemektedir. Koca 17. yüzyılda şairlerin sarayda yeniden söz sahibi kılınarak görevlendirildiği tek dönem ise topu topu 4. Murad'ın sanki imparatorluğun kurtuluşu için Osmanlı sarayını ulema sultasından bir an önce kurtarmaya çalışırmış gibi ardı ardına ulema kellesi uçurttuğu son 8 yılı olmuştur ne ilginçtir ki. Örneğin 4. Murat yalnız ünlü Nefi ve Halit'i sarayda görevlendirmekle de kalmamış, divan şiirinin bir başka büyük ustası Şeyhülislam Yahya'yı da ulemanın onca fitne fücuruna rağmen ilk kez Şeyhülislamlığa getirmiştir. Saltanatının son 6 yılında sürekli Şeyhülislamı olan şairi ayrıca Revan ve Bağdat seferlerinde götürmüştür beraberinde. Şeyhülislam Yahya da aslında medresede eğitim görmüş, müderris olmuş, ardından çeşitli kadılıklarda ve kaz askerliklerde bulunmuş ulema sınıfından biridir. Ama bütün bunlara karşın saraydaki ulema sınıfı göreve getirilmesine şiddetle karşı gelmişmiş. Örneğin daha ilk yılında 4. Murad'ın tahta çıkmasına sanki karşıymış gibi bir dedikodu çıkartarak sultanın şairi Şeyhülislamlıktan almasını sağlamışlardır. Ne var ki sultan 2 yıl sonra yeniden Şeyhülislamlığa getirmiştir onu. Ulema gene çeşitli fitne fücurlarla onu 2. Şeyhülislamlığından da ayrılmak zorunda bırakınca genç 4. Murad şairi yanına çağırıp ''Bunlar seni az ittiler ama ben az itmedim. Çiftliğine, dirliğine git, bize dua ile meşgul ol. Padişahın padişah olduğu vakit sen de Kemakan eskisi gibi müftü olursun.'' demiştir öfkeyle. Gerçekten de 2 yıl sonra bu ulemadan çoğunun kellesini uçurtup iktidarı tam ele geçirince onu yeniden Şeyhülislamlığa getirmiş ve saltanatının sonuna dek Şeyhülislam kalmasını sağlamıştır. Ne var ki 4. Murad'ın ansızın ölümünden sonra bu kez de bir şiirindeki ''Mescitte riya pişeler etsün ko riyayı, meyhaneye gel kim riya var ne mürayı'' beytinden dolayı cadı kazanlarını yeniden kaynatmaya başlamışlar Naima tarihinde verilen bilgilere göre. Hurşit Çavuşoğlu adlı bir ulema Fatih Camii'ndeki bir vaazında ''Ey ümmeti Müslüman, her kim bu beyti okursa kafir olur, zira bu beyt küfrü sarihtir.'' diyerek onu kafir bile ilan etmiştir. 4. Murat'ın Şeyhülislamlarından Ahizade Hüseyin Efendi ile iki kez sadrazamlığa getirdiği Hafız Ahmet Paşa da şairdir. Ahizade Hüseyin Efendi medresede yetişmiş, müderrislik, kadılık, kaz askerlik yapmış ünlü bir ulemadır ve aynı zamanda Hüdayi mağlasıyla şiirler yazan iyi bir şairdir. Hafız Ahmet Paşa ise Enderun'da yetişmiş, bilgili, kalem sahibi, şair ve edip biridir. Ne var ki ikisi de öldürülmüştür. Adından da anlaşılacağı gibi aynı zamanda hafız da olan Hafız Ahmet Paşa, buna rağmen daha 1. sadrazamlığı sırasında ulemanın gazabına uğrayarak Bağdat seferinde valiyle anlaştığı için kenti fethetmediği dedikodularıyla hemen görevden ardırtılmıştır. 4. Murat'ın 20 yaşına basıp iktidarı tam anlamıyla ele alır almaz Hafız Ahmet Paşa'yı yeniden sadrazamlığa getirmesi üzerine de başlarda ayrıntılarıyla yinelendiği gibi ulema derhal Yeniçeri Ocağı'nı ayaklandırarak sarayı bastırmış ve sadrazamı padişahın gözlerinin önünde parça parça ettirerek öldürtmüştür. Ancak tarihçilerimizin bütün bu olayları Topal Recep Paşa'nın sadrazam olabilmek için düzenlediğinden kesinlikle kuşkusu yoktur. Hatta 4. Murad'ın da öcünü almak için olaylardan kısa bir süre sonra duruma yeniden egemen olur olmaz önce Topal Recep Paşa'yı ardından da ayaklanma sırasında onunla işbirliği yaptığına inandığı Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi'yi öldürttüğü görüşündedirler. Gerçi tarihçilerimiz bu konuda kesinlikle ser verip sır vermemektedirler ama 4. Murat acaba gerçekten öc alma körlüğüyle mi öldürtmüştür şair Hüdayi'yi yoksa ulema çeşitli oyunlarla aklını çelip sultana Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi'yi de şair olduğu için mi öldürtmüştür? Doğrusu araştırılsa gerektir bizce. Çünkü bir şiirinde bize mülhit, dinsiz diyenin kendüde iman olsa, dahleden dinimize, dinimize karışan, bari Müslüman olsa diyen 17. yüzyılın son şair Şeyhülislam'ı Bahai Efendi'yi de daha genç yaşta Halep kadılığı sırasında Hoca Saadettin Efendi'nin torunu ünlü bir ulema olmasına karşın bizce hiç kuşku yok ki salt şiirlerinden, şairliğinden dolayı 4. Murad'a tütüne düşkünlüğü yüzünden işini görecek hali yoktur diye jurnaller gönderip Halep'ten Kıbrıs'a sürgün ettirerek cezalandırmışlardır. Osmanlı divan şiiri 17. yüzyılda da Nef'i'den, Şeyhülislam Yahya'dan, Haleti'den, Bahai'den başka Nevizade Atayi, Naili Kadim, Fehimi Kadim, Neşati, Fasih Ahmet Nabi gibi büyük ustalar yetiştirmeyi sürdürmüştür elbette. Ancak diyelim Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın aynı zamanda Mevlevi dervişleri olan Neşati Ahmet Dede ile Fasih Ahmet Dede'yi müsahipliğine alıp özel katipliklere getirmesi, müsahip Mustafa Paşa'nın 1665'te Urfa'dan İstanbul'a gelen Nabi'ye kendisine katip yapması, Fazıl Ahmet Paşa'nın gazabına uğrayıp Edirne'ye sürülmeden önce Naili Kadim'in bir süre maden kaleminde katip olarak çalışması gibi Birkaç ayrıksa istisnai olayı saymazsak, ulemanın valide sultanlarla el ele vererek 4. Murad'ın son 8 yıllık saltanatının dışında yönetime tam anlamıyla egemen olduğu imparatorluğun çocuk ve deli padişahlar dönemi 17. yüzyılın geri kalan kısmında saraya şairlerin de alındığına, söz sahibi kılındığına, görevlendirildiğine dair kesinlikle herhangi bir işaret yoktur tarihlerimizde gördüğümüz kadarıyla. Şairlerin sarayda yeniden gözükmeleri de ta 18. yüzyılın başlarındaki imparatorluğun değilse bile İstanbul'un kapılarının Avrupa'ya açıldığı ve doğal olarak ulemanın yetkilerinin kısıldığı Lale Devri'ne, 3. Ahmet dönemine rastlamaktadır ne ilginçtir ki. Bilindiği gibi şair Nabi de koruyucusu Musahip Mustafa Paşa'nın ölmesi üzerine İstanbul'dan ayrılarak Halep'e gidip yerleşmiş ve ancak 25 yıl sonra 1710'da 3. Ahmet döneminde sadrazam olan Halep valisi Baltacı Mehmet Paşa ile birlikte dönmüştür İstanbul'a ve hemen darphane emirliğine getirilmiştir. Nabi'nin üstelik 60 küsür yaşındayken 18. yüzyılın başında yeniden İstanbul'a dönmesinde galiba kendisinin yetiştirdiği şairlerden Rami'nin 1703'te Rami Mahmet Paşa olarak sadrazamlığa getirilmiş olması kadar bizce şair, münşi, yazar, hattat bir kişi olan 3. Ahmet'in tahta çıkması da mutlaka önemli bir rol oynamış olsa gerektir doğrusu. Tarihçilerin daha sonraki yıllarda Lale Devri diye adlandırdıkları 3. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde saray, sözcüğün tam anlamıyla şairlerle, müzikçilerle, hattatlarla, nakkaşlarla, yerli yabancı bilim adamlarıyla bir sanat ve kültür merkezi haline getirilmiştir gerçekten de. Her ne kadar o günlerde İstanbul'daki İngiliz elçisinin eşi Lady Montagu ünlü mektuplarında iyi bir şair değilse de memleketin güzide şairlerinden yararlanmayı iyi bilmiştir demekte ise de Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa da sonuçta iyi veya kötü şairdir. Nedim dönemin simgesi haline gelmiştir. Daha sonra 1. Mahmut döneminde Şeyhülislamlığa da getirilen İstanbul Kadısı İshak Efendi, 3 dilde şiirler yazan iyi bir şairdir, divanı vardır. 3. Ahmet'ten sonra tahta çıkan ve kendisi de Sebkati mahlasıyla şiirler yazan şair, besteci, 1. Mahmut'un sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa da şairdir, Ali mahlasıyla şiirler yazmaktadır. Şeyhülislam İshak Efendi'den başka gene aynı dönemde Şeyhülislamlık yapmış Pirzade Mehmet Sahip Efendi de şairdir ve şiirlerinde Sahip mahlasıyla kullanmaktadır. 1. Mahmut döneminde Anadolu ve Rumeli Kaz askerliklerinde bulunmuş, 1755 yılında 5 ay kadar da Şeyhülislamlık yapmış Abdullah Vesaf Efendi de Abdi ve Vesaf mahlasıyla şiirler yazmaktadır ve Şeyh Galip'in ünlü Hüsnü Aşkı Vessaf'ın Hayali Behçet Abad adlı 1500 beyitlik şiirinden etkilenerek yazdığını öne sürenler de vardır. Osmanlı tarihindeki ilk teknik yüksekokul Mühendisane-i Bahri-i Hümayun'u kuran, aynı zamanda Cihangir mahlasıyla şiirler yazan ilerici sultanlardan 3. Mustafa'nın tam 7 yıl sadrazamlığını yapmış Koca Ragıp Paşa da ünlü bir divan şairidir. Divanındaki şiirleri Nabi yolunda hikmete uyanan didaktik parçalardır. Birçok beyti halk arasında atasözü gibi yayılmıştır. Bu özelliğiyle Ragıp Paşa'nın şiiri Nabi'yi Ziya Paşa'ya bağlayan bir köprü olarak değerlendirilmektedir. Dönemin Fitnat Hanım'la birlikte önemli şairlerinden Haşmet'i de sarayda Hafizi Kütüp, kitaplık memuru olarak görevlendirmiştir. Koca Ragıp Paşa'nın Şeyhülislamlığa getirdiği Küçük Çelebizade İsmail Asım Efendi de genç yaşında Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın oluşturduğu sanat ve bilim kurullarında görev almış 3 dilde şiirler yazan bir şairdir. Nabi ile Nedim'in etkisinde yazılmış hem hakimane hem şuhane güzel şiirleri vardır. 3. Mustafa'nın Şeyhülislamlarından Pirzade Osman Sahip Efendi de tıpkı babası Şeyhülislam Pirzade Mehmet Sahip Efendi gibi şairdir ve şiirlerinde babasının da kullandığı Sahip mahlasını kullanmıştır. İyi bir şair olan ve şiirlerinde ilhami mahlasını kullanan, Osmanlı tarihinin yenilikçi sultanlarından 3. Selim'in tahta çıktıktan kısa bir süre sonra Şeyhülislamlığa getirdiği Mehmet Şerif Efendi de kız kardeşi Fitnat Hanım gibi iyi bir şairdir ve 3 dilde şiirler yazmaktadır. Bir divanı vardır. 3. Selim'in Şeyhülislamlarından Yahya Tevfik Efendi de geniş kültüre sahip aydın biridir ve 3 dilde şiirler yazmaktadır tarihçilerin verdikleri bilgilere göre. Yukarıda da değinildiği gibi medrese eğitimi görmemiş olsalar bile İslamiyet'i en az bir medreseli kadar, bir ulema kadar iyi bildikleri tartışılmaz bu divan şairleri de zaman zaman şiirlerinde dinsel konuları işlemişler, dini kasideler yazmışlar, mesnevilerine naatlar ve münacaatlar eklemişlerdir. Ancak gerek bu örneklere bakarak gerekse bunca Şeyhülislam'ın da şair olmasından hareket ederek divan şiirinin bir dini şiir olduğunu söyleyebilmek kesinlikle olanaksızdır elbette. Abdülbaki Gölpınarlı hocanın da divan edebiyatında hemen her şairde hatta Nedim'de bile tasavvufi eğilimler vardır fakat hiçbiri örneğin Yunus gibi yalnız tasavvufa dayanmamıştır diyerek 100 soruda tasavvuf. Gerçek Yayınevi İstanbul 1969 S174 belirttiği şekilde divan şiirini dini şiir, zühdi edebiyat diyemeyeceğimiz gibi tasavvuf şiiri diyebilmemiz de söz konusu değildir kuşkusuz. Hatta Atilla Özkırımlı'nın verdiği bilgilere bakılacak olursa böyle bir olasılığı tartışmak bile saçmadır, anlamsızdır. Çünkü şarap, mey, divan edebiyatının ana konularından en çok kullanılan mazmunlarındandır. Bu yaygın kullanılış divan edebiyatının bir mey edebiyatı olduğu yargısına bile yol açmıştır. Nitekim Agah Sırrı Levent'te mey divan şiiri için her şeydir. Dilberdir, sevgilidir, maye-i cunun, çılgınlığın mayasıdır, cevheri can, yaşamın özüdür, deva ilaçtır. Her türlü hassa gerek duyulan şey onda mevcuttur diye yazmıştır. Atilla Özkırımlı Türk Edebiyatı Ansiklopedisi Cem Yayınevi C3 S851. Bu nedenle divan şairlerinin gözünde meyhanenin ayrı bir yeri, bir önemi vardır, sanki kutsaldır. Örneğin Fuzuli meyhaneler için mübarek mülktür, ol mülk viran olmasın ya Rab demektedir. Yukarıda da yinelediğimiz gibi Şeyhülislam Yahya'ya göre de meyhanede ne riya vardır ne mürayi. Nedim ünlü beytinde meyhane mukassi, kasvetli görünür taşradan, dışarıdan ama bir başka ferah, başka letafet var içinde demiştir bilindiği gibi. Agahi'ye göre, ey sufi, mescit de meyhane de birdir. Necati de, şol şeyh içinde durma ki hazik tabip yok, bir dahi şol mahalledeki meyhane olmaya, yani eli usta doktoru olmayan kentin bir de meyhanesi yoksa orada hiç durma demiştir. İlginçtir, divan şiirinde yalnız meyve meyhane övülmemiş, softalık, dine, ibadete aşırı düşkünlük, kaba sofuluk, yobazlık da şiddetle eleştirilmiştir öte yandan. Nitekim Atilla Özkırımlı ansiklopedisinde divan şiirinde zahiti eleştirmek neredeyse gelenekselleşmiştir demektedir. Gerçekten de Nef'i, Şeyhülislam Yahya, Gaybi, Haşim, Muhyi, Naili, Sabit, Koca Ragıp Paşa, Esrar Dede, Haşim Baba ve benzerleri gibi çoğu medreseden yetişmiş, özellikle de 17. ve 18. yüzyıl divan şairleri arasında zühdiliği ve zahitleri eleştirmemiş kimse yoktur sanki. Profesör Fuat Köprülü de gelişen tasavvuf cereyanının İslam aleminde büyük bir kuvvet kazanması ve tarikatların çoğalıp yayılmasının medreseye karşı tepkiyi oluşturduğunu, medresedekilerin Müslümanım diyenlerin bile çok az bir kısmını ehli cennet saymalarına karşılık tekkedekilerin 72 millete bir gözle bakmasının ve medresenin şiir ve musikiyi haram saymasına karşılık tekkenin raksı, musikiyi, şiiri baş tacı etmesinin de bu iki kurum arasında büyük bir uçurum yarattığını belirttikten sonra medreseden yetişen sufiler ile tasavvufa intisap etmiş medreseliler bu derin uçurumu kapatmaya çalışmışlardır diyerek açıklamaktadır bu durumu. İlginçtir, öteki edebiyat tarihçilerimiz ise bu olgunun tarikatlar arasındaki çelişkiden kaynaklanmış olabileceğini bir olasılık şeklinde bile ele almaya cesaret edemeden tıpkı bugünkü yöneticilerimizin irtica yok, mürteci var demeleri gibi bu eleştirilerin kesinlikle dinle bir ilgisinin bulunmadığını, sadece bir takım yobazları hedef seçtiğini savunmaktadırlar ısrarla. Yani medreseye kesinlikle toz kondurmamaktadırlar, her ne hikmetle ise. Gerçekten Yavuz Sultan Selim'in musahibi olarak beraberinde Çaldıran seferine götürdüğü ünlü divan şairi Tacizade Cafer Çelebi İstanbul'a döndükten sonra Amasya'daki ayaklanmada Yeniçerileri kışkırtan kişinin o olduğuna dair dedikodular çıkartılarak gene Yavuz'a astırtılmasında medreselilerle divan şairleri arasındaki bu gizli iktidar kavgasının hiç mi rolü olmamıştır? Dedikoduları çıkaranlar saraya duyurup sultanı gazaba getirecek kadar yakınında olanlar kimlerdir? Tarihçilerin verdikleri bilgilere göre Kanuni'nin sadrazamlarından İbrahim Paşa'yı gazaba getirerek 16. yüzyılın büyük yeteneklerinden genç şair Figani'yi henüz 25-26 yaşlarında var yokken astırtacak kadar ağır iftiralarda bulunan rakipleri gerçekten kimler olabilir acaba? Kanuni döneminde sarayın Şeyh-ül-Şuarası dini konularda hiç şiir yazmamış baki, acaba kimlerin gazabına uğrayarak 3. Murat döneminde hemen gözden düşmüş ve sürgün cezasına çarptırılmıştır. Sonra da güya bağışlanarak Üsküdar'da oturmaya zorunlu kılınmıştır. Şair Nef'i medreseli tarihçilerin altını çize çize ısrarla belirttikleri gibi gerçekten salt sözünde durmayıp yeni bir hiciv daha yazdığı için mi üstelik o günlerde henüz sadrazam da olmayan Bayrampaşa tarafından odunlukta boğdurtularak öldürülmüştür. Ardı ardına ulema kellesi uçurttuğu günlerde 4. Murat'ın müsahibi olarak sürekli yakın çevresinde bulunması bu cinayette hiç mi rol oynamamıştır acaba? Bu cinayetlerden dolayı kendisi de bir cinayete kurban edilerek cezalandırılmış olamaz mı yani? Şair Naili'nin Osmanlı tarihinin saygın sadrazamlarından Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın, şair Haşmet'in de sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın durup dururken gazabına uğrayıp görevlerinden alınarak sürgün edilmeleri gerçekten salt kişisel öfkelerin ürünleri midir acaba? Şair Nedim'in patronu Halil ayaklanması sırasında canını kurtarmak için damdan dama atlayarak kaçarken düşüp öldüğü de salt şairi aşağılamak, küçük düşürmek için medreseli tarihçilerce özellikle uydurulmuş olamaz mı? Kısacası Osmanlı İmparatorluğu'nun oluşumu ile divan şiiri arasında yazgısal bir nedensellik ilişkisi bulunduğundan kuşkulanabilmek bile olanaksızdır galiba. Gerçek Osmanlı tarihi de şiir tarihinde gizli bulunsa gerektir bu yüzden. Ve Profesör Köprülü'nün saptamasıyla Sufi olarak yetişmiş veya sonradan tasavvufa intisap etmiş bile olsalar bunca medreselinin şiir yazması nasıl divan şiirinin bir zühdi edebiyat veya tasavvuf edebiyatı olduğunu kanıtlamıyorsa kuşkusuz ulemanın şiir sevdiğini de kanıtlamamaktadır kesinlikle ve ulema şiire de düşmandır hiç kuşku yok. Osmanlı tarihinin şifre anahtarı da galiba Ulu Hakan'dır. Ne garip rastlantıdır ki 18. yüzyılın ikinci yarısında imparatorluk bir yandan da can havliyle batılı uzmanlara askerlik okulları açtırarak direnmeye çalışmasına karşın sanki bir eğik düzeyde kayarmış gibi artık hızla gerilerken şiir de tıpkı bir mum gibi parlaklığını yitirip sönmeye başlamıştır yavaş yavaş. 19. yüzyıla girildiğinde de artık bütünüyle bitmiştir divan şiiri tıpkı Yeniçeri Ocağı'nın bitmesi gibi. Ve ne acıdır ki gene tıpkı Yeniçeri Ocağı'nın yerine yıllarca yeni bir ordu kurulamaması gibi divan şiirinin yerine de yeni bir şiir yaratılamamıştır da Tanzimat sonrasına kadar. Bu nedenle Osmanlı sarayındaki gizli iktidar kavgası da kendiliğinden sona ermiştir doğal olarak. Artık ulema rakipsizdir. Dolayısıyla diyelim 2. Mahmud'un saraydaki görevlilere Fransız usulü üniformalar giydirmek, yabancıların düzenledikleri toplantılarda Müslümanların da şarap içmelerine izin vermek, devlet dairelerine resmini astırmak gibi çocuksu reform girişimlerini bile fazla önemsememekte, hoşgörüyle karşılayıp göz yummaktadırlar. Ne var ki 2. Mahmud'un ölümünün hemen ardından Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın askerleri henüz kurulmakta olan Osmanlı ordusunu yenmiş Anadolu içlerinde ilerlemektedir. Aynı günlerde kaptanı Derya Firari Ahmet Paşa bütün Osmanlı donanmasını kaçırıp İskenderiye'de Mehmet Ali Paşa'ya teslim etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun artık ne ordusu vardır ne de donanması. Henüz 18 yaşındaki genç Sultan Abdülmecid de Mısır'la aralarındaki sorunu ancak İngilizlerin çözeceğine inandığı için çaresiz daha önce Londra ve Paris elçiliklerinde bulunmuş Mustafa Reşit Paşa'yı Dışişleri Bakanı yapmıştır. Mustafa Reşit Paşa da Fransa ve İngiltere'nin desteğini ancak öyle sağlayabileceğine inandığından imparatorluğun yapısını tepeden tırnağa kökten değiştirmeyi vaat eden Tanzimat Fermanı'nı okumuştur. Gerçi Tanzimat Fermanı'nda edebiyatla ilgili bir bölüm yoktur ama gerek toplumsal yapıda yavaş da olsa gerçekleştirilen bazı reformlar, gerekse yüksek öğretimde yabancı dil öğreniminin zorunlu kılınması ve Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi gibi nedenlerle yeni bir edebiyatta filizlenmeye başlamıştır doğal olarak. Örneğin Tanzimat Edebiyatı'nın kurucularından Mustafa Reşit Paşa'nın Ulumu İktisadiye ve Maliye okuması için Paris'e gönderdiği Şinasi orada edebiyata dalmış ve şair olarak dönmüştür yurda. İlk Türkçe oyunu yazmıştır. Sakalını kestiği için Meclis-i Marif üyeliğinden atılıp maaşından ve ulemalıktan edilince de Agah Efendi ile 1860'ta ilk Türkçe gazeteyi Tercüman-ı Ahval'ı çıkarmıştır. Tanzimat şiirinin öteki kurucuları Namık Kemal ve Ziya Paşa da siyasal düşüncelerinden dolayı daha ilk günden saraya ters düşmüşlerdir. 1865'lerde Genç Osmanlılar Cemiyeti adında bir gizli örgüt kurdukları için de 1867'de yurt dışına kaçmak zorunda kalmışlardır Sultan Abdülaziz'in gazabından korkup. Ancak Tanzimat şiiri de her ne kadar hak, hukuk, özgürlük, uygarlık, vatan, vatan sevgisi, Osmanlılık gibi kavramları Osmanlıca'da ilk kez kullanmışsa da ne yazık ki kendine özgü yeni bir şiir dili kuramamıştır. Eski geleneklerle batılı yeni şiir teknikleri ve anlayışı arasında bocaladığından şiirsel değerinden de çok şey yitirmiştir doğal olarak. Bu nedenle de özellikle Abdülhamit döneminde artık şiirin yerini hızla nesir almıştır Tanzimat Edebiyatı'nda. Şiir bile nesirde aranmaktadır. Örneğin o dönemin moda edebiyat türü de mensur şiirdir. Bilindiği gibi Osmanlı şiirine divan şiiri adı da bu dönemde takılmış ve edebiyatçılarımızın, edebiyat tarihçilerimizin bu şiiri yerden yere çalarak toplumsal yaşamımızdan çıkarıp atmaya çalışmaları da bu dönemde başlamıştır. Abdülhamit dönemi bu anlamda birçok şifre saklasa gerektir doğrusu. Ve bizce hiç kuşku yok ki bu dönemde saklı şifre anahtarları iyi kavranılmadan Osmanlı'yı gerçek kimliğiyle tanıyabilmenin de olanağı yoktur kesinlikle. Birinci kitabın sonu 3 Ağustos 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr